Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim, iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek ve bu programı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Klasik stüdyo konuklarımız buradalar. Tansu Polatkan, Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ali Kunak, hoş geldin.
Teşekkürler.
Yayın triyosu diyeceksin. Yayın triyosu. Eskiden peki, hakem tamam. Triyosu vardı. Bence şimdi yayın triyosu oldu.
Bu isim bu şekilde kalsın. Kayıtlara da girdi. Yayın triyosu şeklinde bundan sonraki açılışlarda bu şekilde ifade edeceğim. Şimdi tabii ki bir takım hareketlilikler yaşandı. Futbolda, futbol dışı diğer branşlarda. Ama sıcak gündemle biz başlayalım ve tabii. Öyle devam edelim. Çünkü onu gerektiriyor. Sıcak gündem, Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Bülent Yıldırım'la ilgili yaptığı ve sadece yaptığı açıklama değil, ondan sonraki davranışlarıyla da hani işin tuzu biberi şeklinde diyeceğimiz yoğunlukta ama çok eleştirel bir pozisyonda evet. Türk futbolunu bırakmış olması. Şimdi hemen belki bir iki ufak bilgi vermek gerekir. Birincisi İbrahim Hacı Osmanoğlu yaptığı takımı çekerim açıklamasıyla eğer hakem kasıtlı olarak bir kararlar içerisinde olursa takımı sahadan çekerim. Bunu teknik direktörle de konuştuk, futbolcularla da konuştuk diyerek bu şekilde ifade etti. Bu bir. İki, bu açıklamayı yaptıktan sonra Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Futbol Federasyonu daha sonra bu açıklamayla doğru orantı olarak Hacı Osmanoğlu'nu ve aynı doğrultuda açıklama yapan iki yöneticiyi yani üç kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Fakat bu arada bomba asıl bugün düştü. Bomba ne düştü? Hani takım çekerim üzerine konuşabiliriz, eleştirebiliriz ama bomba şu. Bizi dinleyenler için bilgi olarak verelim. Belki haberi olmayanlar olabilir. Bülent Yıldırım'la konuşmuş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu aslında bakılırsa bir skandal.
Skandal.
Tabii. Diyerek Tansu abiyle başlayalım. Senin çok söyleyeceğin var Ali Kunak.
Evet, şimdi öncelikle takımı sahadan çekerim ifadesi bir başkanın kullanabileceği bir ifade değil. Yani bu tamamen sokak tabiri, mahalle tabiri ya hatta bir taraftarın görüşü olabilir. Evvela bir takımı sahadan çekersin, sonrası ne olur onu bileceksin.
Tabii.
Yani bir başkan olarak evvela bunları bileceksin.
Ya bir kere daha çekilmek zorunda kalırsan diyelim ki.
Değil mi?
En saçma sapan tabii. Örnek bu.
Evet. Evvela bunu bileceksin. Bunu konuşacaksın. Futbolcularını yanlış yönlendiriyorsun. Teknik direktörünü belki baskı altında tutuyorsun. Takımı çekeceğim demekle. Ve de dediğim gibi az önce gelecekte neler olacağına dair bir bilgin yok.
Yol haritası çıkartıyorsun kendince.
Tabii. Onun için burada bir yanlışlık var. Sonra sen hakemden daha iyi mi biliyorsun hakemin kasıtlı karar
verip vermediğini?
Yani tabii bizim tribünlerdeki insanlar hep hakemlerden hatta oynayanlar bile hakemlerden daha çok biliyorlar ama yani bunu maç başlamadan hiçbir şey görmeden ve bana göre de bu konuda çok da donanımlı olmadan hakemin kasıtlı kararı olursa takımı sahadan çekerim.
Şunu nereden bileceğiz? Belki de bu işten durumdan vazife çıkartabilecek kapasitede oyuncuları yok mu Trabzonspor'un? Kusura evet. Bakmasınlar şimdi tabii, açık konuşacağız. Bu durumdan vazife çıkartarak bir takım olaylara sebep olarak maçın da gidişatıyla da doğru orantılı. Hani baktık ki gidiyor şunu şuradan kopartabilir miyiz derdini düşecek oyuncu olmayacağını. Bu şekilde bir dolduruş olmayacağını tabii. Kim garanti edebilir? Doldurulmayı bırakalım da yani durumdan da vazife çıkartabilir
tabii.
Oyuncular.
Tabii. Bu futbolcu zaten fırsat bekliyor hakemi seyircinin kucağına atmak için, başkanların kucağına atmak için.
O kadar açık bir tabii. Durum ki bu tabii. Net.
Tabii.
Ayrıca yani şimdi ben gazeteci gözüyle bir bu anlamda da bir takım değerlendirmeler yapayım da Ali Kunak. Tabii ki işin hakemlik boyutundaki şeylerini senden dinleyeceğim. Dinleyeceğiz tabii ki. Yani Bülent Yıldırım'ı böyle bir töhmet altına atmanın alemini ayrıca.
Ayrıca
yani,
tabii.
Bülent Yıldırım yani ne ki maç satar, maç manipüle eder, maçın normal seyrinden gidişatını bir takım rantlarla o anlama geliyor bu. Yani,
tabii.
Yaparmış gibi bir havada kendi kamuoyuna da yani Trabzon kamuoyunun önüne de Fenerbahçe camiasının önüne de atmanın ne alemi var? Yani ne gereği var?
Bir de bugün yazılı basın da buna biraz çanak tutmuş. Yok, son 6 maçta Bülent Yıldırım'ın yönettiği maçlarda hep Fenerbahçe kazanmış. O gün Fenerbahçe takımı yahut X bir takım formdadır, iyi oynuyordur, maçı kazanır. Bunun %100 hakemle ne ilgisi olabilir?
Tamam abi, bir şey diyeyim mi? Yani inan bana, ben bir, tabii spor yazarı bir gazeteciyim ya da yazılı basında bir gazeteciyim. Evet. Ben normal şartlarda bu tip şeyleri eleştiririm. Senin dediğinle aynı evet. fikirdeyim. Buna bile razıyım. Yani anlatabiliyor muyum? Diyelim ki manipüle ettik, şunu yaptık, bunu yaptık ama fakat şimdi yönetici profil dediğimiz unsurun bu kadar işi aşağı çekmesinin alemi var mı? Hani hakemi baskı altına alma hikayesiyle ilgili konuşuluyor da aslında bu. Şöyle bir bilgi edindim, onu söyleyeyim. Dün TRT Spor'da Spor Stüdyosu programında bağlanan muhabir arkadaşın aktardığı bilgidir bu. Bulunabilecek bir bilgi tabii ama ondan duydum sadece. Evet. 7 defa Fenerbahçe'nin yapacağı maçlardan önce rakip takımlar bu tip açıklama yapmış hep. Yani 7 kez.
Evet.
Bunun da bir aslında çözümleme ihtiyacı tabii, olan bir durum tabii, öyle değil mi? Tabii. Tuhaf bir tablo ve tuhaf tabii. bir rakam. Yani şu sonucu mu çıkartmalıyız biz, ya da öyle sorayım Tansu abi. Fenerbahçe bütün maçlarını manipülasyonla kazanıyor. Dolayısıyla önleyebilen önlesin.
Önlesin tabii, böyle bir şey ortaya çıkıyor ki. Yani bu da mümkün değil. Yani tabii şimdi olaya şöyle de bakmak lazım. Fenerbahçe takımı her şeye rağmen ligin en iyi takımlarından biri. Yani puan sıralamasındaki net. Yeriyle, elindeki lider, kadrosuyla lider en basiti. Yani. Trabzon'un ne kadar bocaladığını, ne kadar büyük sıkıntılar çektiğini gözledik. Son birkaç maç kazandı. Onlar ne kadar Trabzonspor'un çok iyi olduğu mesajını veren maçlarda o da tartışılabilir. Dolayısıyla
anlar dışında evet, tartışılır kesinlikle. Evet.
Fenerbahçe takımı daha çok hücum ediyorsa daha çok ofsayda düşecektir. Daha çok penaltı kazanacaktır. Bu sadece Fenerbahçe için değil, bütün takımlar için. Hangi takım topa daha çok sahipse, oyunu kontrol altında tutuyorsa o kadar çok serbest vuruş kazanacaktır, penaltı kazanacaktır. O kadar çok da ofsayda düşecektir ve de ona göre gol atacaktır. Dolayısıyla şimdi az önce de senin belirttiğin gibi böyle 6-7 maçta hep hakem desteğiyle Fenerbahçe maç kazanıyorsa böyle bir şey zaten olamaz. Mümkün değil yani.
Ya da başka bir açıdan da bakarsak şampiyon olan her takımın maçları böyle manipüle mi ediliyor yani? Buna da gideriz. Evet, şimdi bu konuyla üçlü de konuşacağız trio şeklinde ama olayın şimdi hakem tabii. boyutuyla başlayalım. Evet. İlk sorum şu Ali Kunak. Bülent Yıldırım sana göre doğru bir atama mı?
Evet. Bülent Yıldırım Ankara bölgesi hakemi. Şimdi Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarına bakıldığında genelde artık Türkiye'de hakemlerin bölgesi kalmadı gibi bir imaj oluşsa da öncelikle tercih edilen tarafsız bölge hakeminin verilmesi tabii. ön alıyor. Ha, zaman zaman Trabzon-Fenerbahçe, Trabzon-Beşiktaş ya da Trabzon-Galatasaray maçlarına Cüneyt'in, Fırat'ın çıktığı da oldu. Hüseyin Göcek de
bir iki maça çıktı. Adı üstünde hakemse ama, bunun zaten bölgesi yoktur
ama,
yani.
Ama 3 Temmuz sürecinden sonra Bülent'in Trabzon-Fenerbahçe maçlarına görevlendirme sayısı zaten gazetedeki maçlarına baktığınız zaman daha fazlalaşıyor, hızlanıyor. Şimdi bence doğru bir atama. Niye doğru bir atama? Cüneyt Fırat'ın verilmesi olmaz mı maça? Fırat geçen haftadan cezaya girdi. Cüneyt en son bir maç yönetti.
İki haftadır üstüdür sahadadı zaten.
Sahadaydı. Evet. Şimdi Rize Beşiktaş maçında yönetecekti ama daha önce Fenerbahçe maçını çok yakın takip evet. için olmaz. Bülent de formda bir isim.
Ayrıca FIFA hakemimiz diye yani belki bu sene FIFA tabii, olmasa bile.
Yani göğsünde kokart yok ama gönüllerin FIFA'sı denen.
O tecrübe.
O tecrübe bir hakem. Artı şimdi 6 tane maçı yazıyorlar da Tansu abi. Hani bir tanesinde bir tane şaibeli bir karar söylesinler bana.
Tabii.
6 maçın birinde bir tane Fenerbahçe lehine, Trabzon lehine bir tane hatalı bir şey söylesinler. 6 maçta tereyağından kıl çeker gibi yönetilmiş.
Bir de maçlardan hiçbir biri de yok. Yanlış hatırlamıyorsam
yarım kalmış.
4-0 mı? 3-0 mı öyle?
3-0.
Öyle tabii. De bir tabii. farklı yani.
Bir tanesi skorlar. Geçen sene hepimizin hala hafızada yarım kalan maç kalan yani. Maç. Kamuoyunu da herkes kabul etti bu maçın yarım kalması gerektiğini. Hiç, bu maçların hiçbirisinde hakem yönetimi açısından hiçbir sıkıntı yok. Ha işte uğurlu geliyor, uğursuz geliyor. İş oraya gidiyor. Ya şimdi artık Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın belki program onun üzerine dönüyor ama kendisi bence şimşekleri üzerine tabii. çekti. Böylesine bir açıklama yapmış olması hakikaten yakışık almadı.
Ama Esas telefonla arabası skandalı yani.
Ya o işin başka bir boyutu. Yani o inanılmaz bir şey ya. Şimdi aslında Türk futbolu bu konulara yabancı değil. 2008 yılında Ankara Gücü Başkanı Cemal Aydın Fenerbahçe Ankara Gücü'nü maçını yönetmek üzere atanan Halis Özkahya'yı telefonla arıyor. Ve diyor ki bu maça senin Fenerbahçe tarafından atattırıldığını öğrendik. Aman delikanlıca ve dürüst maç yönet, senden iyi bir yönetim bekliyoruz. Başarılar diyoruz ve kapatıyor. Halis Özkahya ona görgü kuralları çerçevesinde bizi kulüpler atamaz. Bizi Federasyon Merkez Hakem Kurulu atar. Biz de görevimizi yapmak için sahaya çıkacağız diye beyefendi bir cevap veriyor. Cevap, kapatıyor. Daha sonra durumu dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarban'a bildiriyor. Bunun üzerine Oğuz Sarban ve ekibi olağanüstü toplanıp bu müsabakadan Halis Özkahya'yı görevden çektiler.
Orada bir yanlışlık var bence.
Evet, %100.
Bence yanlış.
Çok büyük hata yaptılar.
Orada sen tabii hakemine güvendiğini, evet, o telefona rağmen çıkacak, evet, maçı yönetecek.
Tabii.
Orada büyük yanlışlık.
Bugün bu Merkez Hakem Kurulu bence çok doğru bir uygulama yaptı.
Tabii.
Bu olaydan sonra hatta bazı basın mensupları Merkez Hakem Kurulu'na sormuşlar. Ben bugün Merkez Hakem Kurulu'ndan bir iki arkadaşımla da görüştüm bu konuyu. Onlar da demişler ki ya değiştirmeyi düşünmüyor musunuz?
Kesinlikle.
Ve parantez içinde söylenen bir laf var. Eğer değiştirirsek bir tarafın emeline ulaşmasına alet olmuş olacak.
Bu kadar basit.
Tabii,
tabii. Yani net.
Tabii.
Şey. Adam bundan propaganda yapacak.
Sadece Bülent Yıldırım'a şu soru sorulmuş. Denmiş ki ya bir etkilenme, bir kaygı durumun var mı maçla ilgili? O kendisi de hayır demiş, hiçbir kaygım yok. Gayet moral ve motivasyon üst düzeyde.
Evet.
Deyince hadi arkadaş sen
devam
et.
Peki aralarındaki konuşma nasıldı acaba?
Ama seni otelde kalma.
Riva'da.
Riva'da bu akşam ağırlıyor demişler. Hakem ekibini, Türkiye'de ilk defa oluyor bu olay. Futbol Federasyonu bir otelde değil, kendi testlerinde
bugün. Koruma altına alıyor yani.
Evet, bir yerde ve öyle bir tedbir
aldı. Tanık koruma.
Ve Federasyon Başkanı ve MHK Başkanı da ziyarete gidiyor.
Evet, şu saatlerde birlikte olduklarını düşünüyorum ben.
Bu çok önemli aslında, evet, bu da evet. Çok önemli.
Zaten MHK Başkanı'nın planlamasında vardı bu ziyaret. Yani maç öncesi.
Ama bir, böyle bir şey oldu yani. Değil.
Ama Yıldırım Bey de hakikaten hakem konusunda hassas düşünen bir insan. Yani yönetici dönemindeki gibi değil şu anda. O da Merkez Hakem Kurulu'na tam destek vererek bu ziyarette birlikte olacaklarmış. Hakemlere moral motivasyon amaçlı bir ziyarette bulacaklarmış diye öğrendik.
Acaba ne konuştular? O
aralarında mı? Evet. Hacı Osmanoğlu'yla
Bülent arasında ne?
Hacı Osmanoğlu bunu açıkladı. Demeç olarak verdi ve demeç olarak da şunu dedi. Biz kendisine adil yönetim içinde olmasını ve hiçbir etki altında kalmadan, bir tarafın lehine herhangi bir tavır sergilemeden bu maçı yönetmesini istedik şeklinde bir özet yaptı yani.
Bülent Yıldırım hiç şey söylememiş.
Bunu söylemekle zaten hakemi etkilemek istediğin ortaya çıkıyor.
Telefonu yani açtığın anda iş bitmiştir
tabii.
Zaten. Böyle saçma bir şey olur
değil mi? Bülent kardeşimiz tabii bizi şu anda dinleme imkanı yok. Onun maç öncesi ona moral bozucu bir şeyler söylemek istemeyiz de. Tabii. Ama Bülent'in bir hatası var.
Var.
Bu telefonu açmayacak.
Şimdi Ali, o konuda ben şöyle düşünüyorum. Bu telefonu bilmediğin numarayı açmamak konusunda. Kaza geçirdim. Yatıyorum. Telefon etme imkanım yok. Yoldan geçen biri dedi ki ya aman kardeşim bir numara ver de arayayım. Şu telefonumdan arayayım dedi karını, çocuğunu, kızını. Şimdi o bilinmeyen numara diye açmazsa belki ben orada öleceğim. Bir de o var yani, işe de öyle bakmak lazım.
Yani o tür haberler, kötü haberler bir şekilde mutlaka başka kanallardan da olsa gelir.
Ama insanın başına gelmeden de anlamadım. Şöyle diyeyim, Allah korusun.
Yani, kimsenin
başına da gelmesin.
Yani, çok anlık önemli bir olay bu.
Önemli tabii. Ama mesajı var, bir şeyi var bu işin.
Daha kolay bir
hakemlere
şey var.
Hakemlere verilen bir şey var. Bizim dönemimizden beri. Yani özellikle kritik maçlar öncesinde İnsanlarla diyalogda bulunmaktan uzak durun.
Daha basit bir yöntem var. Bunu aslında bilmiyorlar mıdır? Bilirler yani. Özel bir hattın olur. Senin iş gereği muhatap olduğun insanlarla diyaloğun olur. Diğerini kapatırsın. Olur biter yani aslında.
Evet. Birçok hakemimizin var.
Var değil mi?
İki hattı var. Yani sadece federasyon ve hakem camiasının bildiği ama maalesef çok kısa sürede deşifre oluyor bu hatta.
Bir İnanılmaz. De şimdi Bülent Yıldırım yanlış hatırlamıyorsam bir üst düzey.
Tabii.
Şimdi onu da Başbakanlıktan arıyor olabilirler. Tabii. Cumhurbaşkanlığından yani, arıyor olabilirler.
Yani hazine yani, müsteşarlığında daire başkanı. Tamam, yani
o telefonu var. Açmama gibi bir lüksü yok bence.
İşte bu kritik listesi olan bir hatta olsa yani sonuçta tamam. Ne bileyim müsteşarın tabii. Telefonu olur atıyorum.
Yani sonuçta o olur. Bizim ikinci
çözüm bulur yani.
İkinci derecede kalan bir şey de ama birinci derecede olan hep konuştuğumuz gibi o telefonun aranması.
Tabii.
Yani arayan kişi.
Hareket değil mi? Hareket, eylem yani.
Tabii eylem. Tabii. Ama bir de işin bir başka boyutu var. Şimdi Allah göstermesin. Yarın Bülent Yıldırım Fenerbahçe aleyhine bir hata yaptığını düşünün. Ne olur ortalık?
Tabii. Çok doğru tespit bu. Tabii. Tersi de var.
Tersi de.
Bu de tersi var yani. Şimdi hakem illa bir tarafa hatalı karar verecek değil ki. Hata oraya da olur, buraya da olur yani. Buraya da olur
tabii.
Peki bir şey söyleyeyim. Yani hepimiz tanıyoruz Bülent Yıldırım'ı. Sonuçta Ankara'da yaşıyoruz.
Mesela sonuna kadar şeyde kefiliz
evet,
yani.
Evet kefiliz. Bu böyle bir baskı altında kalma olasılığı sence var mı?
Şöyle. Baskı altında kalmadım diye yalan söyler.
Öyle mi?
Kafasına önemli. Takmıştır bir kere. Yani, takılmıştır
bu
yani.
Değil ya. Bu Türkiye'nin kamuoyu bu olaya kilitlendi. Yani doların tavan yapması falan aşağı düştü haberlere baktığınız zaman. Bu birinci sıradaydı bütün evet. Haberlerde. Bu ortamın içerisinde başroldeki bir insan kendini nasıl sıyırabilir tabii, bu tür tabii. Baskılardan? Nasıl sıyırabilir? Ha sahaya çıkıp da 5. dakikadan sonra belki bunların hepsini unutabilir. İyi bir konsantrasyonla, iyi oynayacak bir futbolla.
Ya da peş peşe 2 gol gelir bir taraftan.
Falan, atabilir ama ufacık bir faul hatası olduğu zaman yarın herkes diyecek ki ha bak telefon geldi ondan. Taç yanlış oldu telefon geldi bundan. Ya da öbür türlü hata oldu. İşte telefon geldi ters tepki yaptı. O yüzden öyle oldu.
Tabii tabii.
Yani yarın Allah vermesin.
Tabii.
Yapılacak ufacık bir hataya her türlü kulp hazır.
Hayır, şeyde Fenerbahçe de bu konuda açıklama fazla yapamıyor. Çünkü hani lehine biz hakeme güveniyoruz. Hakem ne olacak? İşaret eder dese bu sefer diyecekler ki bak gördün mü doğruymuş.
Fener'i de sıkıştırdılar bu arada.
Yalnız hamle olarak tabii şimdi olayın maçın tamamen unutturup başka bir boyuta bizi taşıyan bir sürece soktu bu. Hacı Osmanoğlu. Ama onun da derdi içsel herhalde. Tabii. Çünkü sürekli bir muhalif taraf liste hazırlıyor seçim için. Sürekli tehdit ediyor. Buna bağlı olarak da delegasyon dediğimiz kesim tabii ki onların çoğu taraftar. Onların hareketlenmesinden elbette ki rahatsızlık duyuyor. Bir de şu var. Çok kesin bu tabii. Şimdi sorulduğu zaman tepki gösteriyorlar ve karşı çıkıyorlar ama yaptıkları transferlerin sonuçta ortaya çıkarttığı bilanço Trabzonspor'u batağa götürmek üzere tabii. Bir bilanço.
Tabii.
İstedikleri kadar şöyle, istedikleri kadar böyle desinler. Onun nasıl bir kaynaktan gelerek nasıl bir şekilde gittiği konusunda kamuoyunun genel bilgisi var. Bir de halka açık bir şirketten bahsediyoruz. Evet. Hani dernektir, şirkettir işlerini ayrı tutuyor ya da işleri prosedüre uygun yapıyor olabilirler de. Ama yine de bir rahatsızlık ve sıkıntılar olduğu aşikar. Bunu nasıl başka tarafa çekecek, dikkat dağıtacak? Bu tip hamlelerle dikkat dağıtacak. Çünkü hakem baskını altına almayı biz çok tanık olmadık mı? Özellikle Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin sürekli yaptığı iş. Şimdi sahadan çekme boyutu vites büyütme gibi öyle değil mi?
Şey,
yani ikinci sahadan çekme küme düşüyor.
Şimdi bir de şu var diyor ki. Kasıtlı hata yaptığını görürsem sağdan çıkacağım. Nasıl, neye göre karar verecek? Yani tabii, şimdi evet. Bir hakem bir penaltı verdi. Bunun kasıtlı olmanın nasıl karar verecek? Nereden anlayacak?
Tabii, canım, tabii.
Muhtemelen şöyle yapacaktır. Trabzon kökenli eski yeni hakem arkadaşlarıyla beraber otel odasında oturup herhalde. Evet başkanım bu bak çok hayatta tabii, olacak iş değil.
Dolduruşa gelip yani. Tabii.
Ya olacak şey değil. İnanılmaz bir şey. Cemal Aydın 2008'de ben baktım da gelirken arşive şöyle de 66 gün hak mahrumiyeti cezası almış. Bu 45 gün hakemi aradığı için 21 günde federasyonu küçük düşürücü demeçlerinden dolayı yapmış. Acaba Hacı Osmanoğlu ne alacak?
Bu tabii önemli bir soru. Federasyon telefonla araması olayına daha sert karşılık vermiş. Yani ilki daha böyle mutedil evet, diyelim evet. Eski evet. Deyim. Sakin anlaşılabilir ama ikinci olay
köşeli,
sert bayağı sert tabii. Köşeli yapmış.
Tabii.
Şu maçı da biraz konuşalım. Nasıl bir maç olur şeklinde bir senle başlayalım.
Şimdi ben Fenerbahçe'nin ve de Trabzonspor'un kazandığı maçlara bakıyorum. Bir kere her iki takım da çok böyle planlı, programlı, hazırlanmış gol pozisyonlarında maç kazanan takımlar değil. Zaten Türk futbolunda en büyük eksiklik bu.
Organize atak sıkıntısı
diyelim. Yani şimdi şöyle bir örnek verebilirim. Mesela milli maç, yabancılarla oynarız. 3 tane pozisyonumuz vardır. Gol pozisyonudur. Değerlendiremeyiz. Ama adamlar bir kere gelirler. Bir atar pozisyon gider. Atar gider. Niye? Çünkü adam onun 300 kere tekrarını yapmıştır. Bizim futbolcumuz bu tekrarları yapmadığı için oradaki tepkileri doğru değildir. Yani kafa vurması gerekirken göğsüyle kontrol etmeye çalışır. Voley vurması gerekirken kafa vurmaya çalışır. Oradaki yanlış tepkilerinden dolayı o gol pozisyonlarından yararlanamayız. Şimdi Fenerbahçe'de, Trabzon'da bildiğimiz klasik hücum şekilleri nedir? Sağ kanattan işte Gökhan ortalayacak ya Bosinko ortalayacak. Sol kanattan Caner çıkacak. Hep bu düzen içinde giden bir oyun anlayışı içindeler. Onun için biraz da burada şansı iyi değerlendiren, gol pozisyonu bulduğu zaman golü atan takım maçı kazanacaktır. Yani bu Fenerbahçe'de olur, Trabzonspor'da olur.
Evet.
Şimdi moral olarak bakarsak Fenerbahçe'nin tabii kendi sahasında oynama avantajı, seyirci avantajı, puan avantajı ve de ileriki maçları da düşünerek, çünkü Beşiktaş Galatasaray'la da kendi sahasında oynayacak. O maçları da düşünerek bu maçı ve bu maçları kazanma planı içinde olacak. Ama o planı sahaya nasıl yansıtacak onu kestirmek çok zor.
Bir de şu faktör var herhalde, belki onu da söyleyelim, ben de görüş açıklayacağım
tabii,
ama.
Gayet tabii.
Ersun Yanal, İsmail Kartal daha önce ikili beraber Fenerbahçe'de çalışmış teknik adamlar bunlar. Şimdi Ersun Yanal Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın ruhunu bilerek, yani başka bir kelime herhalde tanımlamaz bunu. Evet. Ruhunu bilerek bu takımını hazırlayacak. Ersun Yanal için bu bir avantaj olur mu? Bir, şimdi, iki bir şey daha var. Çok affedersin Tansu abi. İkincisi de şu. İsmail Kartal'ı küçümser mi acaba?
Sanmıyorum, öyle bir küçümseme olmaz. Yalnız Ersun Yanal şunu yapabilir. Fenerbahçe'nin iki savunma oyuncusu çok hücuma çıkıyor. Onların boşalttıkları alanları değerlendirebilir. Yani o kendi orta üçlüsündeki iki kanat adamına siz gelmeyin kardeşim, dönmeyin geri der. Benim ön liberolarım o kanatlardan gelecek atakları karşılar. Siz Gökhan ve Caner'im, ki mutlaka bu ikili oynayacak, onların boşalttıkları alanları iyi değerlendirin diyebilir. Ersun, İlk akla gelecek bana göre.
Hoca böyle diyebilir.
Bunu diyebilir. İkincisi, zaten Ersun'un oyun anlayışında topu kaptırdığı zaman hemen orada basmak, yani rakip kaleye en yakın yerde topu kazanıp hücuma çıkma düşüncesi içinde olan bir teknik direktör. Bence benim tabii biraz işte yıllardır anlattığım, gördüğüm kafamdaki izlenimler Ersun'un bu kanatları çok iyi değerlendireceğini düşünerek söylüyorum bunu.
Ersun Yanal tabii ki İsmail'in de Fenerbahçe'nin ruhunu biliyordu ama İsmail Kartal da Ersun Yanal'ı
biliyor,
tanıyan
tabii
bir insan. O da mutlaka onun B planında, C planında neler yapabileceğini düşünüp onun karşı planlarını kafasında tasavvur edecektir diye düşünüyorum. Ben bir başka noktaya temas etmek istiyorum. Maçta sinirlerine hakim olup da tabii 11 kişiyi maçı tamamlayabilen takımın çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü
bu gerilim yansıyacak.
Yani tabii mutlaka yansıyacak. Artı biraz önce Tansu abinin söylemiş olduğu, özellikle Ersun Yanal'ın bu rakip takımda atağa kalkar kalkmaz orta alandaki faullerle, hatta evet, zaman zaman sarı kart gerektirecek faullerle rakibi durdurma taktiği ki
Ersun hala devam ediyor mu sence o?
Ediyor.
Yarın Serkan bu öyle yıldız oldu Gençler Birliği'nden Fenerbahçe'ye giderken.
Tabii.
Bütün evet, karşı takımın çıkışlarında hep Serkan.
Ama faullerde hani tabii ki yapılan yerin de çok önemli, tabii, doğru evet, orantılı tabii olarak hakemlerin daha duyarlı olma alışkanlığının edinmiş olmaları bir handikap olmaz mı?
Ya mutlaka.
Bu kadar cesur olabilir mi yani?
Mutlaka handikap da, zaten baktığımız zaman Trabzonspor'un sarı kart sayısının az olmadığını görüyoruz. Yani hakemler de bu evet konuda tedbirlerini almışlar geçtiğimiz maçlara baktığımızda. Yarın da ben Fenerbahçe ataklarından dolayı özellikle Fener ve Trabzonspor'un birkaç oyuncusunun sarı kart göreceğini sadece bu ikili mücadele açısından düşünüyorum. Artı gerilimden dolayı kartlarda çıkarsa maç o zaman sarılık da olur, kızamık da olur. Hepsi olur.
Şimdi bu sarı kart konusunda son yıllardaki Ali katılır veya katılmaz bir gelişme şu. Evvelden üst üste 4'te, 5'te, 6'da faul yapsa sarı kart çıkartılmıyordu. Ama kuralda yazıyor. Kuralları sürekli ihlal edenlere sarı kart gösterin diyor. Şimdi pardon, yabancı hakem ne yapıyor? 1-2-3 diyor, çıkartıyor, gösteriyor. Evet. Biz de bunu uzun süre hakemler yapmadı. Bu yeni başladı da.
Hatta bir ileri daha gidildi. Oyuncu takımların turnike faul yapma taktiğine karşı hakemler, yani bir takım 5. faulünü yapıyor üst üste ama o oyuncunun ilk faulü, ona dahi sarı kart gösterin diye bir talimat dahi var. Çünkü bu futbolu güzelleştirmek adına yapılan alınan bir tedbir.
Devre arası seminerde
bunun da üzerine vuruldu. Saha tatbikatlarında bunun üzerine basıldı. Yani mutlaka beden dilinizi kullanın. Yani bu senin 4. faulün. 4 rakamını göster diyor ki seyirciler ve izleyenler de algılasın. Özellikle bizim eski hakem abilerimizden bazı yorumcularımız bakıyorlar. Bu faul kartlık değil diyor. O faul o kartlık değil tabii ki. Yani.
Değil ama işte daha öncesi var onun tabii.
O zaman da işte şu andaki yönetimde olanlar o tip eleştiriler yapanlara onlar çağın gerisinde kaldılar diye de eleştiriyorlar. Haklı bir eleştiri oluyor yani. Bunda
tabii canım.
Şey yok. Turnike faul derken ne dediğini belki bizi dinleyenler tam anlasın diye açmakta fayda olabilir.
Ya şimdi bir faul oyuncu
hatta ben de ilk defa duyuyorum.
Rakip takımın oyuncusu Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu'na Trabzonspor'un 2 numarası faul yapıyor. Ondan sonra gidiyor 3 numarası yapıyor faulü. Ondan sonra 4 numarası yapıyor. Ondan sonra 5 numarası yapıyor. Aslında hepsi birer faul yapıyorlar. Ama ne oluyor? Emre yılıyor. Çılgına dönüyor. Maçta sansiyon geriliyor. Artı belki de sakatlanıyor. Evet. Oyundan düşüyor. İşte futbolu çirkinleştiren
unsurlardan biri bu. Yani işte o arada hiç kabahat olmayan adam ilk faul yapıyor. Sarı kartı görüyor.
Evet. Ve son dönemde de çok fazla belki biz dudak okuyarak fark ediyoruz. Birinci faul diyor değil mi? Allah Allah diyor yani. Evet. Birinci faul, Allah
İşte ama bunları da futbolculara anlatmak lazım. İşte
ya tabii anlatıyorlar. Hakikaten
anlatılıyor mu gerçekten? Talep etmiyorlar diye sen şikayet ederdin çünkü.
Bu sene başında bütün takımlar aşağı yukarı birincilikte 14 takıma gidildi, bunlar anlatıldı. Ve bunu anlatan kişiler az bu insanlar ya. Oğuz Sarvan ve Murat Ilgaz gitti.
Tabii, gayet.
Yani. İstemeyen dördünü
bilmiyorum.
Bilmiyorsun. Ama dört takım istememiş.
Yani evet cevap vermemişler yani. Ya da programlar, yurt dışı kampı falan nedeniyle programlar uymamış.
Ama çok hayati bir şey değil mi bu? Tabii, çok kritik bir maçta eksik kaldığını düşün. Diyelim ki yarınki maçta. Ki bundan benzer çok örnekle geçmişte tanık olduk. Yani öğrenmeleri gerekir.
Ama hem Fenerbahçe hem Trabzonspor'a hocalar gitti, onu biliyorum.
Ya ben İki Fenerbahçe maçında Bilika'nın Fenerbahçe'de oynarken kale vuruşunda topu ceza alanın içinde aldığını, hakemin de top oyuna girmediği için tekrarını istediği zaman itiraz ettiğini hatırlıyorum ya.
Tabii abi. Yani çift vuruşuyla direkt vuruş arasındaki ayrımı bilmeyen futbolculara da tanık oluyoruz. Tabii. Yoksa adam kaleye gönderir mi çift vuruşta topu, öyle değil mi? Kaç defa oldu yani. Tabii. Ve üst düzey futbolcular.
Biraz bilmemek var, biraz da şeytanlık var.
Şeytan, hani şeytanlık, kaleci müdahale eder ya birine yani çarpar filan der.
Şeytanlık var, adamlar penaltı noktasını kazıdı. Bilika değil, o geliyor benim aklıma. Hemen tık Bilika penaltı noktasını şey yaptı, kazdı. Ya, kazıdı.
Evet.
Unutmadım.
Yani. Sonra onu taklit etmeye kalkışan başkaları da oldu ama
olmadı. Ama o kadar başarılı olamadılar.
Onun ikisi işe yaradı tabii. Belki ben senin anlattıklarına ilave olabilecek şekilde tabii Ali Kunağan da Trabzonspor'un ne yapabileceğine ilişkin bir iki bir şey aktarmak isterim. O da şu, Akhisar Kupa maçında izledim. Kadrosunda eksiklik var Trabzonspor'un. Fenerbahçe'ye göre daha sıkıntılıydı ama şimdi Medyani, Konstant gibi takviyeler gelecek. Bir de Aytaç gibi bir transfer var. Erkan gibi bir transfer var tabii. Ve kaleci Hakan da kendisini gösteriyor. Yani kadro yapısında bir toparlama işaretlerini veriyor Trabzonspor. Şu benim hep dikkatimi çeker. Kötü organize oldukları maçlarda Trabzonspor'un bir türlü kanat bindirmelerini başaramadıklarını görürüm ben. Yusuf lig maçında cezalı olduğu için yoktu ve döküldü Trabzonspor. Hani sonuç önemli, yenebilir vesaire, o ayrı ama oyun anlamında sıkıntılıydı. Diğer taraftan da kimin gidip geldiği daha önceki maçlarda belli değilken Akhisar maçında Salih sağ bekte, Yusuf da solda, bekte değil ama solda, kanatları çok seri, başarılı ve etkili kullandılar. diyorum ki eğer Ersun Hoca, tabii Mehmet Ekici gibi şimdi Erkan da var ortalıkta, tabii, ve Özer de eğer bu maçı ciddiye alarak iyi bir performans gösterme ihtiyacı hissederse, ki edebilir. Hani defanstaki boşluğu da işte Konstantin Medyen'dir, yorgunluklarına rağmen onları tamamlarsa, aslında Ersun Hoca'nın elinde işte fena olmayan bir kadro var. Yani Fenerbahçe'nin form durumuna, tabii, iyi oynama şablonuna rağmen kafa çıkartacak ya da direnç gayet gösterecek, tabii, gayet, bir kadrosu olduğu da aşikar. Aslında bunun eşittiri galiba şu: güzel bir maç seyredebiliriz eğer çatışma olmasın, ya da gerilim, evet, ortamı olmasa diye.
Şimdi tabii Yusuf ve Erkan'ı kanatlarda kullanacak bence.
Erkan Akhisar maçında gezdi. Yusuf'la aynı yerde oynuyorlar biliyorsun daha çok. Ama Yusuf çok etkili. Şimdi Erkan'ı mecburen kullanacak tabii. Tabii, şansı yok.
Yani bence şimdi Fener'in bu Gökhan ve Caner'in zaaflarını yakalamak için Erkan ve Yusuf'u kanatlarda kullanacak bence. Zaten Yusuf kanat oynuyor da.
Yusuf başlangıçta saçma sapan görüntüleri olmasına rağmen ama sonra kademe kademe üstüne
çok
koyarak
yetenekli, çok geliştirdi, evet, oldu. Çok geliştirdi.
Hatta o 1461 serisinden bir tek o çıktı.
O kaldı, evet, evet.
Diğerleri çünkü daha başarısızdı, ama bir de Hakan faktörü var, kaleci Hakan. Bence en akıllıca transferleri şu ana kadarki tabloda o gibi görünüyor.
Tabii Hakan çok tecrübeli bir kaleci oldu. Yani Kocaeli Spor'dan Beşiktaş'a geldi, Antalya'da oynadı, Kayseri'de oynadı, çok takımda
burada
oynadı.
Burada Ankara'da parlamıştı.
Ankara Spor'da oynadı.
Akhisar maçında 3 net bir penaltı pozisyonu, evet, çevirdi. Ya ama hani Trabzon'un buna izin vermesi sorunu ayrı bir sorun tabii.
Tabii bir de o var, işin o şekli var.
O da var şüphesiz, tabii, ama kaleci performans anlamında.
Kaleci normal şartlarda en azından 1 puandır bir takımda ya.
Evet, iyi gündeyse, i̇yi formdaysa.
İyi günde 1 puandır tabii, yani kaleci.
Evet. Evet, şimdi diğer maçlara hakemler gözünden bakmaya devam edelim Sayın Ali Kunak.
Ya, baktığımız zaman hakemler
neler de görüyoruz?
Atamalarında kısır döngü devam ediyor 3 hafta.
Öyle mi?
Maalesef. Yani 14 demiştik. Yine 14'ün dışına çıkmadı atamalar.
Ha, Kudüs'ü gördün mü?
Gözlemciye
başlıyor. Evet, yani bir an için hakem.
Bu akşam İlker'in gözlemcisiydi Kudüs.
Yeri mi döndü diye bakıyordum bir anda şurada.
İlker'ler, evet, İlker'lerden de yaralanmaya devam ediyor belki.
Evet. Ya iki İlker bir hafta Süper Lig'de, bir hafta PTT Ligi'nde. Diğer hakemler de öyle. Şimdi Özgür Yankaya da geçen hafta PTT'deydi. Bülent Yıldırım'ın geçen hafta maçı PTT'deydi. Evet. Özellikle sakladılar bu maç için. Kamil Avitoğlu, Barış Şimşek, Hüseyin Göçek, Cüneyt Çakır, Halis Özkaya. Yani
aynı isimlerin aynı etrafında isimler dönüyor
yani
zaten.
14 kişiyle 6. hafta atamaları 6-9-54 yapar. 54 maçı 14 hakem götürüyor. 41 hakem. -14 geriye kalan 27. 27 hakeme güvenmiyor mu bu merkez hakem?
Şimdi burada ama o hakemleri de artık bir yere atacaksın abi. Evet. Olmadan olmaz.
Ya da niye ilk yarıda mesela daha ciddi maçlara vermiyorlardır o genç hakem dediklerini? Fener'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un. Onlar nasıl gelişecekler?
Değil mi? Tabii.
Şimdi aslında giden merkez hakem kurulu İlk başta sezon başında hemen birinci haftadan 3 hakeme görev verdi. Deniz Ateş Bitner, Abdülkadir Bitigen, Alper Ulusoy, Ali Boyuk FIFA. O geçen seneden vardı. Onlara görev verdi. Sonra ikinci hafta 2 hakeme daha görev verdi. Fakat üçüncü hafta böyle kulüplerden ses çıkınca hemen vazgeçtiler. Merkez Hakem Kurulu'nun hep bunu aynı şeyi tekrar ediyorum ama bunu çok önemli. Dik durması lazım.
Tabii canım.
Yani kulüplerin baskı amaçlayan demeçleri karşısında Merkez Hakem Kurulu'nun inadına, kardeşim ha bu hafta genç beğenmedim, sen Koray Gencer'leri beğenmedin, sana Alper Ulusoy'u veriyorum, sana Abdülkadir Bitigen'i veriyorum. Ya inanılmaz şeyler ortaya çıkıyor Tansu abi. Şimdi dün akşam Galatasaray maçında Felipe Melo, ben bu hakemi beğenmedim, beni çıkardı. Ya
böyle bir şey var ya. Bu yılın komedi.
Ya böyle bir şey yok ya.
Neyse, orada da Hamza ama şeye davrandı.
Evet, devam etti. Hamza hocam tabii, hakikaten yani.
Tabii tutarlı davrandı.
Yok demiş ya. Böyle bir uygulamamız yok diyerek
sahaya. Olur öyle şey ya.
Bu şımarıklığın ötesinde.
Tabii canım.
Bize de aslında küçümseme ve hakaret. Tabii. Ve bak ben bunu şununla birleştirdim. Bundan çok rahatsız oldum. Gülüyoruz ama. Yani federasyon başkanının elini sıkmama olayında gösterdiği tavırla doğru orantılı bir şey. Bizi, evet, küçümsüyor bu adam. Yani ben böyle algılıyorum. Federasyon başkanlığını eleştirebilir diyelim ki.
Tabii.
Hiç sorun değil, eleştir. Uygulamalarına ya da kendisiyle ilgili ağzından çıkan sözlerin hepsine karşı çıkabilirsin. Aslında çıkarken de senin adına kulübünün yapması gerekir bu işleri de. Senin böyle hani iyot gibi deriz ya, öyle ortaya çıkmana gerek yok. Ama ne yapıyor? ben işte elini sıkmam falan şımarıklık yaparak yanından geçiyor. Neyse bu tavır da aynı tavır.
Tabii tabii.
Yani Melo artık şey rahatsız edici bir
kimlik yani. Aslında zaten Türk futbolcusuna, Türk futboluna saygısızlık. Prandelli'nin gelir gelmez Sabri'nin kadro dışı kaldı. Evet, en ya. Büyük saygısızlık oydu ya.
Çok doğru, çok katılırım.
Ya %100 ya hiçbir adam tanımadan, bilmeden birilerinin dolmuşuna gelmiş olabilir ama sen teknik direktör olarak önce adamı gör bir sahada. Çıksın, oynasın, kötü mü oynuyor, iyi mi oynuyor bir gör de.
Ama yani ne amaçla geldiğini bir pat diye daha dakika bir penaltı gibi ortaya çıkartan bir hareket oldu. Öyle değil mi?
Yani yabancılar ön yargılı değildir derler. Duygusal davranmazlar derler.
İşine bakar
derler. Objektif bakarlar derler. Ama yani şöyle o değil.
Ben teknik adam olarak yöneticinin bu adamı kadro dışı bırak demesine hiçbir zaman sıcak bakmam ha. Ben bir göreyim, teknik direktörüm belki benim işimi görecek. Belki benim kurtarıcım olacak. Yani saygısızlık orada başladı zaten yabancıların. İşte bu Melo'da tuz biber ekiyor. Her hafta bir şey yapıyor, icat yani ediyor.
Birbirlerinden etkileniyorlar ya da görüyorlardır olabilir, da disiplinsizliği tabii. ya da...
Melo'daki bu tür davranışların yükselmesi futbolundaki alçalmayla da olabilir, şey gidiyor. Eşdeğer gidiyor yani. Futbolun kötüye gidiyor Melo'da. Bu tür davranışları yukarı çıkıyor.
Yani şimdi maçlarla ilgili konuşuyoruz ama buradan bir Galatasaray sohbetine girelim. O da şu... Eski başkanla yeni başkan birbirine
bir girdiler. Bir başka olaydı. O tabii canım. Tabii.
Şimdi tabii. Buna ne diyeceğiz?
Valla bu benim görüşüm Galatasaray camiasına yakışmayan bir olay. Yani Galatasaray kulübü ve başkanları.
Hem de bayağı ağır cümleler evet. yani.
Öyle şimdi Galatasaray'ın değil. Geçmiş dönem başkanlarına bak. Selahattin Beyazıt, rahmetli Özhan Can Aydın.
Ali.
Faruk Süren.
Faruk Süren. Tabii. Tabii yani şimdi bu adamlar Galatasaray'da her zaman seviyeyi ortaya çıkaran Alp Yalman ismini bir an için hatırlayamadığım bir kişi. Şimdi bu iki adamın çekişmesi. Bu yeni başkan biraz yaşının da ileri olmasından kaynaklanan ağzından çıkanı pek rahat, iyi seçemeyen birisi gibi geliyor bana.
Rekabet de rekabetin içeriğini kullanmıyor.
Bilmiyorum da.
Şey hayır daha rahat umurunda değilmiş gibi
cümleler kullanıyor. Öyle bir tarzı var.
Yani Fenerbahçe başkanına kumpastır bu demesi evet. aslında Galatasaray camiası da diyor ki ona senin işine işin değil bu yani. Karışma diyor evet. ona ama o yine de ısrarla bu konuda açıklamalarda evet. bulunuyor. Ya umurunda değil evet. ya da başka bir şey.
Ya ama işte ben nasıl olsa gideceğim diye de düşünebilir.
O da olabilir tabii yani. Gideceğim diyor.
Ünal Aysal da Galatasaray kulübüne faydalı oldu mu olmadı mı onu ancak orada yaşayanlar bilir. Bir yerde onun da cevap vermesi, patlaması gerekiyordu. Yani o da suskun kalamazdı ama Galatasaray camiasına yakışmayan bir çekişme bu bence.
Evet.
Ya Tansu abiyi desteklemek amacıyla. Adam aynı zamanda çok iyi bir hukukçu. Çok evet. önemli davalara bakmış.
Evet, tabii. Hukuk
fakültesi hala da giriyor.
Yapmış, evet. Hala yapıyor.
Yani, avukatlık yapıyor hala.
Evet. Ve bu adamın bu tür böyle basitçe, umursamazca demeçler vermesi inanılır gibi değil. Yani o adam bu adam mı?
Diye düşünmek lazım. Tabii.
Evet. Beşinci aday Işın Çelebi diye bugün gazetede öyle haber mi? Okudum. Bunun anlamı Yarsuvat'ın artık süreç tamamlandıktan sonra bir adaylık sürecinin içinde olmayacağının evet. net biçimde ortaya çıkması. Aday sayısının çokluğu iyi midir kötü müdür o Galatasaray camiasını tabii ki ilgilendirir ama bu biraz da fazla parçalanmış ve bölünmüşlük tabii. işareti olarak da algılanabilir tabii.
Öyle tabii.
Ben yalnız burada şunu merak ediyorum. Bunu da size de sormak isterim. Acaba Abdurrahim Albayrak kimden yana tavır sergileyecek? Mutlaka güçlünün peşinde dolaşacaktır ama yani 5 diyelim ki aday çıkarsa hangisinin listesinde yer almak isteyecek? 5'e bölünür gibi geliyor bana ama bilmiyorum.
Şimdi Abdurrahim Albayrak çok farklı bir tip bana göre. Galatasaray'ın taraftarı olabilecek, hatta amigosu olabilecek bir kişi. Mesela Faruk Süren istemedi onu ekibine.
Yani evet. Ve Prandelli'nin gidişi ve o olayların kargaşasının temel sebeplerinden birisi de onun yaptığı açıklamalar zaten.
Önce pek bir ballı börekliydi Prandelli'yle, sonra bir anda iş tersine döndü.
Tersine döndü.
Yani tabii çok
eski dönemlerin idarecisi Abdurrahim Albayrak. İşte, yani günümüzün idarecisi değil.
Değil tabii. Yani o taraftar olacak abi. Tribünde oturacak.
Evet. Şimdi Galatasaray Eskişehir'le oynayacak. Eskişehir kupa maçında Galatasaray 1-0 yenmişti.
Bu hafta enteresan. Bu kupayla arka arkaya gelince hep takımlar...
Bir tane daha örnek var. Onda Rize Beşiktaş. Evet, Rize Beşiktaş. İkisi de böyle bir durum oldu.
Evet.
Rize Beşiktaş maçında onu söyleyeyim. Beşiktaş'ta konuşacağız tabii. Bilic'in Hikmet Karaman'a Mustafa Pekdemir'in oyuna girerken yeni sakatlıktan çıktı. Ona karşı şeyde pozisyonlarda dikkatli olun. Talebi de ilgimi çekti. Ona Karaman'ın verdiği cevap da ilgimi çekti. Yani hani çok hayır demezler de elbette. Bir de iddiası olmayan bir kupa maçından bahsediyoruz.
Evet, evet.
Şartlar da uygundu ama fakat yine de bunu talep etmek de, buna olumlu cevap vermek de benim centilmenlik adına hoşuma gitti doğrusu.
Güzel bir şeydi ama tabii şimdi Hikmet Karaman da Mustafa'yı bırakın da gol atsın tekme çelme takımı hali yok.
Ay, yüzüme vurmayın demişti.
İşte yani dikkat et filan.
Sorun olduğu için.
Doğru.
Evet, bir de o korkuyu atlatmasını istemişti Bilic mutlaka. Tabii. Şimdi ama bu maçta öyle, olmayacak.
Tabii.
Puan savaşı ve kübede kalma.
O pare miydi? O pareyle Milosevic'in sakatlanması. İşte
bir iki ay yok.
Yani bu adamlar herhalde sakat geldiler zaten ya da geldiler dağıttılar İstanbul'da. Eğer darbeden sakatlanmadıysa futbolcu kendine bakmadığı için.
Bak, şunu da söyleyeyim, tabii ki hiç itirazım yok. Akhisar-Trabzon maçında kaleme aldığım yazıda da diyeyim gazeteme buradan bir tek Bozinkva ile sakatlanarak çıkması büyük bir şans. Rize'nin sahası öyle değil. Ama Manisa sahası, yani tamam 3 takım oynuyormuş, Akhisar, Manisa ve Altınordu. Fakat bu nasıl bir anlayıştır, nasıl bir bakış açısıdır, nasıl bir futbol mantığıdır ben çözemedim hala. Yani orada nasıl oynatılır ya? Ya mümkün değil, oynatılmaz. Hani amatör maç bile oynatırken kıyamazsın oyunculara ya, birisi sakatlanır evet, burada falan diye.
Manisa ki Türkiye'de sahaların toprak olduğu 60'lı yıllarda sahası çim olan bir yerde.
Gerçekten biz hakemliğimizin ilk yıllarında Manisa'ya maç çıktı. Tabii, çok sevinirdik.
Öyle mi?
Milli takım orada, Ordu milli takım tabii, orada kamp yapar, orada çalışırdı. Spor okulu vardı Manisa'da.
Tabii. Askeri spor okulu. Akademisi tabii. Manisa'da tabii, kurulmuştu tabii zaten.
Ve de o saha çim sahaydı yani.
Şunun için mi yapıyorlar? Nasıl olsa yapsak da pat diye bozulacak bu. Her hafta ister istemez bir maç zaten var fix.
Oluyor,
bazen iki maç da olurdu fikstürün akışına göre. Yani biz bununla baş edemeyiz deyip mi? O zaman şu Akhisar'ın sahasının daha yüzde yarısı bile gelmemiş. Ama ben daha hızlı gidiyor diye sanıyordum. Gençlik Spor Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre o hız görünmüyor. İlerleme var ama hani bir an önce bitecekmiş gibi görünmüyor. Ama o zaman yazık günah yani. Akhisar'a da yazık günah. Altınordu'ya da yazık günah. Akhisar'a da yazık günah yani.
Peki Atatürk stadı var İzmir'de. İyi kötü.
Atatürk'ün zemini çok bozuk.
Orada çok kötü.
Çok kötü.
Alsancağı kapattılar zaten.
O zaman burada insani hatalar var demektir.
Yönetsel hatalar var.
Tabii yani.
Evet, tabii.
Şimdi bu ülkenin ziraat fakülteleri var. Herhalde çim mühendisleri yahut işte peyzaj mühendisleri, neyse tam olarak net olarak bilmiyorum. O çimlerle uğraşacak bir mühendis vardır mutlaka. Ama bizde o stadın çim mühendisliğini ya sahasına bak diye bir adamı atasalar beğenmez belki de. Orada işte Şevket Usta'ya verirler ortumu. O sular.
Sabah.
O olur yani. Bana göre tamamen insani hatalardan kaynaklanıyor.
Şöyle bir statları gözden geçirdiğimizde Tansu abi şu gözüme çarpıyor benim. Kulüplerin sahibi bulunduğu statların zeminleri çok çok daha iyi.
Örneğin Şükrü Saraçoğlu.
Tabii.
Onun fotoğrafları vardı bugün. Hollanda'dan uydu aracılığıyla canlı izliyorlar, takip ediyorlar. İşte suni güneşle vesaire
tabii,
ışıkla
tabii, suni güneş,
devam
ışıklar,
ediyorlar.
Tabii.
Ve o fotoğraf bir Avrupa zemini gibi evet, dikkat çekiciydi. Bir, çok doğru.
Biraz önce bahsettiğimiz statların hepsi Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü'nün muhtesinde evet, o statlar. Ondan dolayı biraz
makro olayı zayıf. İnsan var, unsurudur ama tabii. Tansu abinin söylediği gibi. Tabii. Peki 19 Mayıs'ın zeminini yöneten adam şunu yapmıyor mu? Yapıyor, ben biliyorum da o yüzden aktaracağım. Kale arkasındaki alanda çim yetiştiriyor.
Park olarak kullanıyorum.
Evet, evet, çim yetiştiriyor. Neresi bozulmuşsa oraya oradan alıp monte ediyor. Peki böyle bir iş yapılabilecek bir beceri noktası varsa bunlar aynı kurumun elemanları, birbirleriyle haberleşerek, birbirleriyle konuşarak, birbirleriyle diyalog kurarak bu işin çözemezler
ama Gençler Birliği Ankara Gücü şeyi var.
Tabii. O da ortaklası, ortaklası.
Hayır, hayır, tamam ama yani bu sonuçta bir iş birliğiyle ortaya çıkan
tabii,
bir
tabii,
durum. Yani pekala eğer canınız orada bir işlem yapmak istiyorsa yaparsınız yani.
Abi özel sektörde yani bir gübre çeşidini almak çok kolay. Bir sulama ekipmanını almak çok kolay. Evet. Patronu ikna ettiğiniz zaman aldırabiliyorsunuz. Ama kamuda bu işler maalesef o kadar kolay yürümüyor.
Zor, evet. Eskiden o çimler yeni mahalleye giderken solda, daha sonra hobi bahçesi gibi bir yer yapıldı. oradan getirilirdi 19 Mayıs tadına. Orada bir yeşil alan vardı. Oradan taşırlardı, getirirlerdi.
Şey, bu arada geçen hafta siz maç anlattınız. Osmanlı stadının zemini nasıl?
Çok güzel. Osmanlı, yani orada sahaya inen çocuklar da söyledi. Çok güzel bir zemin dediler. Evet. Ama bir Beşiktaş maçında Osmanlı stadına gidiş geliş İstanbul'a gitmekten daha zor. Yani biz radyo evinden saat 2'de çıktık. 3.30'da ancak stada vardık ki Ayaş kavşağından döner dönmez stada kadar konvoydu ve biz bir ara endişe ettik maça yetişemeyeceğiz diye. Dönüş daha da berbat. Arabalar dağlarda, tepelerde, tarlalarda, bayırlarda, yani yol yok, yordam yok, yani rezillikti. Bir de ben tabii pardon, Beşiktaş'ın niye Kocaeli'ye Sakarya'da oynamadığını anlayamıyorum.
Onunla ilgili ama gündeme geldiğini hatırlıyorum fakat sebebinin ne oldu? Engellenme sebebini ya da olmama sebebini.
Stadın fiziksel koşulları galiba abi. Zannederim orada problem var.
Yani. Olabilir. Bir de Bursa burada oynamak istememiş ve Beşiktaş'ın Bursa'yla yapacağı maçı, yani iç saha maçını Beşiktaş'ın, Olimpiyat'ta oynayacaklar. Niye istemediklerini tabii ki avantaj diye düşünüyorlardır. Ama aynı dezavantajı kendileri de yaşayacaklar. Yani Olimpiyat stadında oynamak Beşiktaş için dezavantaj da Bursa için avantaj mı yani?
Değil tabii de ama işte sonuç olarak belki de psikolojik olarak buraya gelmek istemedi Bursa Spor Takımı.
Ya da engellemek de istemiş olabilir. Hani olabilir. Beşiktaş'ın, yani Beşiktaş'ın havasını bozmak da istemiş olabilir.
Tabii buradan Olimpiyat'a göre seyirci baskısı az çok şey, Osmanlı Stadı'nın konumu gereği bir de dört tarafında kapatmışlar. Tabii, güzel
tabii,
olmuş.
Tabii, yani. Küçük bir stat olmuş.
Bir tarafta yalnız bir arıza vardı Osmanlı Stadı'nda. Yani korner köşesine yakın diyeyim.
Evet.
Bir bölgede bir sorun var gibi görüyordu. Gündüz maçı olduğu için daha berrak görünüyor tabii ona.
Gece ben bir camın arkasında falan tozlu bir camın arkasında.
Genel olarak çok doğru. Güzel bir zemin. Sadece orası da herhalde bir bakım sorunu olmuş olmalı ki.
Olabilir.
Ama yine de bu şeyi gerçeğini ortadan kaldırmaz. Tabii, tabii. İyi bir stat, iyi bir zemin gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ankara'ya da stat yapacaklar görüş itibariyle. Daha hala nereye nasıl yapacakları konusunda bir şey ortaya çıkmadı. Yani
19 Mayıs stadını elden geçirseler yapılacak masrafın yarısına bu iş hallolur diye düşünüyorum ama tabii
daha büyük büyüklüğümüz. Şeyi yakından biliyorum, hani o görüşmeleri, konuşmaları yakından bildiğim için daha büyük ve içinde de her şeyin olduğu, işte alışveriş merkezi dahil olmak üzere sosyal alanların olduğu çok geniş ve kapsamlı bir şey yapmak istiyorlar. 19 Mayıs stadının olduğu yeri de zaten ilk etapta ta eski bakan Suat Kılıç'ın olduğu dönemde tamamen yıkıp yeniden bu saydığım özellikle bir şey çıkartmayı düşünüyorlardı. Sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da önerisiyle ve teklifiyle zırhlı birlikler, Ankara'yı bilenler için söyleyelim, başka bir bölgeye çıkartmak
istediler. Yani o bölgede istediler. Yapacağın alışveriş merkezi, sosyal alana kaç kişi gidebilecek? Metrosu yok, ulaşımı zor. Şimdi 19 Mayıs stadı
hazır değil mi?
Hazır. Yani
hazır.
19 Mayıs stadındaki ilk yapılacak şey o amatör kulüpler var ya, o rezilliği ortadan çok kaldırmak kötü. Lazım. Ya da onları tek tip hale getireceksin.
Evet.
Tabelası tek tip olacak, boyası tek tip olacak, kapısı tek tip olacak. Yani yazın işte asılı şortlar, çoraplar, yarı çıplak oturan adamlar, oranın çalışanı falan. Yani çok çirkin bir görüntüsü var oranın. Evvela orayı ondan temizlemek
tabii
lazım.
Tabii o onarım sınıfından kabul edilmiş dahil olabilecek bir iş şüphesiz. Ama stadın 70 küsur yıllık stattan bahsediyoruz. Belki inşaat anlamında hani tarihi eser mutlaka değil, öyle anmamalıyız ama tabii ki simgesel bir alan, onu da itiraz etmiyorum. Fakat belki yeni bir inşaata ihtiyaç da hissediliyor olabilir. Fakat burada sorun şu. Hani yapın artık ya. Yani tabii, artık tabii. Bitsin değil mi? Tabii. Sonuçta bunlarla tabii. Ne uğraşıyoruz? Bir sürü stat açıkladılar. Bakanlık açıkladı bunu, yani işlerin devam ettiği, bitme aşamasına gelen Bursa gibi, Konya artık bitti, evet. Orada
Konya
oynanıyor.
Bitti,
Konya'da çok güzel.
Çok oldu. Güzel olmuş. Çok güzel.
Zemini de çok güzel.
Evet.
Hani Beşiktaş maçlarını orada da oynayabilir aslında ama Konya bu sefer itiraz ediyor.
İtiraz ediyor tabii. Konya da haklı. Onlar da bozulmuyor. Biz evinde oynamak yani isterler tabii.
15 günde tabii. Bir maç oynanmasıyla hafta bir maç oynanması tabii. Çok fark eder demin ki yani.
Tabii şimdi şundan da bahsedebiliriz belki Bursa'nın stadında bitmek üzere olduğunu söyleyince. Biz geçen hafta konuştuktan sonra Bursa Galatasaray maçı oynandı tabii. Ve o hafta akıllarda kalan maç olarak dikkatleri çekti. Yani Bursa'nın da Trabzonspor'un da hareketlenmesiyle doğru orantılı. Ama Bursa'nın biraz daha farklı futbol oynayan görüntüsü ilgimizi çekiyor diye düşünüyorum. Benim çok ilgimi çekiyor. Hatta bu hafta işte Bursa Spor'u seyredeceğim diye Gençler Birliği oynayacak. Aklımdan geçiriyorum. Bursa'nın bu çıkışını da herhalde bir takdirle anmakta fayda var değil
mi? Bence Bursa Spor Anadolu takımları içinde hepsinden önce zirve yapması gereken bir kulüptü. Altyapısıyla,
tabii şampiyon
şehrin ekonomisiyle, tesisleriyle bu konuda Bursa Spor hepsinden önce atılım yaptı. Ama takım olarak istenilen yere gelemedi. Şu anki çıkışı da tabii ki Şenol Güneş'in özellikle aynı dili konuşması, bir geçmişten milli takım tecrübesi, bir dünya kupası tecrübesi mutlaka bunu Bursa Spor takımına yansıtması çok önemli. Onun da o çıkışta mutlaka Şenol Güneş'in de çok büyük payı var.
Kadroyu da bozmadılar.
Önemli olan o.
Yani bu hafta sakat verdiler. Sen yayına girmeden önce Bursa'nın kupa maçını izliyordun. Evet. Oradan izlenimlerini aktarabilirsin. Çünkü hakem tavrı orada dikkat çekti.
Şenol Hoca'nın çıldırmış saha içerisine girmiş ya. Şenol Hoca. Şenol muydu?
Şenol Güneş'ten
mi? Yok, Şenol Hoca. Ya Bursa Sporlu. Şenel.
Şenel. Sabek Şenel.
O yapılan bir hareket var. Hakem
Enes sakatlandı. Hastanelik oldu.
Evet, ondan öncesi de var. O en son 55 dakikada Şenol Hoca sahanın içine girmiş. Çıldırmış artık. Bu onu fazla şey yapmayacağım da. Geçen hafta iyi maçlar oynandı ligde. Evet. Yani senin dediğin o Galatasaray-Bursa maçı hakikaten kalitesi yüksek.
Evet, muhteşem bir maçtı.
Evet. Beşiktaş maçı.
Beşiktaş maçı öyleydi tabii.
Bir de dikkat çeken bir şey var. Seyirci sayısı çoğalmaya başladı.
Çoğalıyor.
Evet. İstedikleri kadar ben şöyle Paso Lig'in eleştirilecek her yan olduğuna inanıyorum ama insanlar alıyorlar. Direnç gösterilmesini savunan kesimlerin sesinin çok dinlenmediğini sosyal medya ortamından da biraz takip ediyorum. Yani sayısı artıyor zaten, o ayrı bir şey ama maça geliyor, insanlar kavga etmeden düzgün seyrediyorlar yani. Evet. Ne olmuş?
Şimdi
yani?
Bir de şimdi Ankara'daki maça geliş gidişlere baktığımız zaman seyirci eziyetten başka bir şey değil.
Doğru
yani. Demirler 19 mi? Evet. Demirlerle çevriliyor. Oradan giremezsin, buradan geçemezsin. Çıkışta bu tarafa gidemezsin. Yani seyircinin rahatlıkla geleceği, rahatlıkla gidebileceği bir ortam yaratılmıyor. Ben işte Eskişehir Galatasaray kupa maçındaydım. Maç bitti. Eskişehir stadını biliyorsunuz.
Evet, evet.
Çıktık basın tribünden sol tarafa döndük. Gidiyoruz. Sadece bir tane kapı açık.
Yani
o ortadaki büyük kapı kapalı. Bir tane küçük kapı. Üstünden atlayanlar, demirin arasından geçenler. Yola çıkıyorsunuz. Otomobillerle insanlar iç içe. Ya dünyanın her yerinde yayalar. Seyirciler bir yerden gider, tabii arabalar başka bir yerden gider. Ama maalesef bir de maçın başındaki o emniyet görevlileri, polisler, güvenlikçiler ne kadar zar surt ediyorlarsa maçtan sonra güvenlikte, emniyette hiçbir şey yok. Allah'a emanet ediyorsun. Yani.
Evet. Tansu abi süreyi bitirdik vallahi.
Bitirdik mi? Vallahi evet. Çok çabuk bitiyor.
Yine çabuk bitti lütfen. Evet.
Biraz bu programı uzatmakta fayda var.
Evet, Şirin Hanım'a bunu iletelim.
Vallahi
yayını iletelim. Eğer daha sonra dinleyecekse buradan ona mektubumuzdur.
Gönderelim.
Yayın Triyosu'ndan sana mektup diye Şirin evet. Hanım'a mektubu yolladık. Tansu Polatkan, Tansu abi çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Erkunak çok teşekkür ederim.
Programı bitiriyoruz.
Efendim iyi akşamlar dilemeden önce program yapımcısı Ali Suat Günek bu yayını size ulaştıran Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel iyi bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyor. Hoşça kalın diyorum.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.